Ayrım 23.
Seyfi Öztürk anarşiyle mücadele için öyle şeyler söyledi, öyle şeyler yapmamızı beklediğini ifade etti ki kendisine kanunumuzun müsait olmadığını hatırlatmak mecburiyetini duydum. Bunun üzerine anarşistleri kastederek onlar kanunla mı hareket ediyor deyince biz hukuk devletiyiz, eşkıya olamayız cevabını verdim. Ülkücü dernek mensuplarının gördüğü teşvik nedeniyle bir gün Bay Demirel'e, Bay Türkeş'i kastederek şu yardımcınıza lütfen söyleyiniz, bir gün gelir onu asarlar demek ihtiyacını duydum. Bu konuları hep dinleyip konuşmayan başbakan ilk kez ben onunla konuşurum Hamza Paşa deyince hayret ettim. Dipnot Aktüel 18-24 Temmuz 1991. 1976'ya geldiğimizde MIT'te artık Türkeş'in akrabaları bile vardı. Türkeş'in dünürü Şahap Homriş, MIT Hukuk Dairesi'nin başına getirilmişti. Damat Yüzbaşı Davut Homriş de Özel Harp Dairesi'nde görev yapıyordu. Şahap Homriş'in Türkeş'le yakınlığı çok eskilere dayanıyordu. Türkeş'in 30 Kasım 1960 günü 14'ler içerisinde yurt dışına sürgüne gönderildiğinde Türkeş'e yakınlığıyla bilinen Türk kültür dernekleri de kapatılmıştı. Ve bu derneklerin başında Şahap Homriş vardı. 16 yıl önce Türk Kültür Dernekleri'nin başından devlet tarafından uzaklaştırılan Dünür Şahap Homriş, bu kez MIT'in önemli bir koltuğunun başına oturuvermişti. Hukuk müşavirliği. Kim bilir belki de artık MIT'in hukuk dışı uygulamalarını önleme işi de MHP'den sorulacaktı. Türkeş'in Dünürü Şahap Homriş, Fuat Doğu'nun has adamıydı. MIT'e 1966 yılında getirilmişti. CIA görevlisi Ruzi Nazar'ın da yakın dostuydu. Fuat Doğu'nun Hiram Abbas'ın istediği oluyor, MIT hızla gestapolaşıyordu. 1976 yılında dönemin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil Türk'le birlikte Almanya'ya giden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit ilginç bir anısını anlatıyordu. Almanya'da bizi Anayasayı Koruma Örgütü'nün başkanı Bay Mayer'le görüştürdüler. Bay Mayer bize önce siz polis misiniz, istihbaratçı mısınız diye sordu. Biz kendisine hem polisiz hem de istihbaratçıyız yanıtını verdik. O olmaz dedi. Nedenini sorunca siz öyleyse düpedüz gestoposunuz dedi. Doğrusu Bay Mayer'in sözü canımızı sıkmıştı. Sonunda izah etti. Kendi polislerinin geniş yetkiye sahip olduğunu söyledi. Ama istihbarat biriminin operasyon yapma yetkisi ve gücü olmadığını belirtti. Sonra da çünkü aynı örgüt hem istihbarat yapar hem operasyona giderse orada sanık karşısında tarafsız olamaz dedi. Sonra düşündük ki Bay Mayer'in dediği doğruydu. Dipnot Oktay Ekşi Hürriyet 29 Haziran 1994. MIT'i izliyor. Nuri Gündeş'in 1974'te Ankara'ya dönüp personel daire başkanlığına getirilmesiyle birlikte Hiram Abbas Nuri Gündeş kavgasını yeniden patlak vereceğinin ilk belirtileri de görülmeye başlandı. Ankara merkezde kaynaşmalar oluyordu. O arada Mehmet Eymür 1975'te takip şube müdürü olarak Ankara'ya getirilmişti. Olayları yakından izleyebiliyordu. Hiram Abbas bölge başkan yardımcısı olarak İstanbul'da kalmıştı. Ama merkezde olup bitenleri Ankara'daki yakın arkadaşından günü gününe öğrenebiliyordu. Nuri Gündeş'in rakipleri olan İstihbarat Daire Başkanı Necip Yusufoğlu, 12 Mart'ın İstanbul Bölge Başkanı, ile Diyarbakır Bölge Başkanlığından Ankara'ya atanan Faik Kelican takibi alınmışlardı. MIT yine MIT'i izliyordu. Takip Şube Müdürü Mehmet Eymür kendisine verilen bu görevin arkasında ne yattığını biliyordu. Esas mücadele konusu o tarihlerde boş olan MIT'in en önemli birimi MAH Başkan Yardımcılığı koltuğuydu. Nuri Gündeş ile MAH Başkanlığına vekalet eden Mehmet Ali Kaşıkçılar bu koltuğu karşı tarafa kaptırmak istemiyorlardı. İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman da onların sınıfındaydı. Eymür'ün bu takip görevine yaptığı itiraz amirleri tarafından müsteşara iletildi ve sonunda takipten vazgeçildi. Aslında Faik Kelican, Başbakan Demirel'in bir ara müsteşar yapmayı bile düşündüğü bir yakınıydı. Takipten vazgeçilmesinin önemli nedenlerinden biri de buydu. Dipnot 16 Mart 1989 tarihli görüşmesinde Mehmet Eymür, Soner Yalçın'a aslında Demirel'de MIT'i sivilleştirmek istedi. Onun adayı da Faik Kelican'dı diyerek bilgiyi teyit ediyordu. Faik Kelican kendi isteğiyle emekli oldu. Necip Yusufoğlu ise olası bir Nuri Gündeş operasyonundan Mehmet Eymür tarafından kurtarıldığını öğrenince zaten koruyucusu olduğu Hiram Abbas ekibine daha da yakınlaştı. Nuri Gündeş'in rakiplerini tasfiye etmek için MIT'i MIT'e izlettirme operasyonlarında Kelican ve Yusufoğlu kadar şanslı olamayanlar da vardı. Yeni hedef Nuri Gündeş'in personel dairesinin bağlı bulunduğu İdari İşler Başkanı Kemal Eker'di. Celal Bayar'ın eski yaveri olan Eker'in gelini Sonya Belçika asıllıydı. MIT içi mücadelede her yol meşru sayıldığı için Eker'in tasfiyesinde basında kullanıldı. Bir gün bir gazetede gelin Sonya'nın kayınpederi Kemal Eker'in makam otosuna binerken fotoğrafı yayımlandı. Elbette bu iş içinde Mehmet Eymür'ün başında olduğu takip şubesi kullanılmıştı. Eymir bu kez kurbanı koruyamamıştı. Kemal Eker emekliye sevk edildi. Nuri Gündeş bir rakibini daha saf dışı bırakmıştı. Sürüp giden bu gerginlik sonunda kavgaya dönüştü. 1976 yılında MİT'te reorganizasyon hareketi başlatılmıştı. Başında Nuri Gündeş'in yer aldığı bu yeniden yapılanma girişiminin dış görünüşteki amacı istihbarat ile değerlendirmenin birbirinden ayrılması, çalışma tarzının modernize edilmesiydi. Nuri Gündeş, TBMM Mesusurluk Komisyonu'na verdiği ifadede şöyle diyordu. Dönmeden evvel Bahattin Özülker Amiral, Türk Gizli Servisi'nin reorganize ve modernize edilmesi için benim mazide aldığım buna ilişkin eğitimle ilgili olarak beni personel başkanlığına getirdiler. Ömrü vefa etmedi, Hamza Paşa geldi. Hamza Paşa'yı bu durumu anlattık ve bir reorganizasyona gittik. Teşkilat o dönemde 1976'da 100 sene ileriye giden bir atılım gösterdi reorganizasyonda. Her şey modernize edilmeye başlandı. Her şey kompütüre edilmeye başlandı ve esaslı bir tabana oturtuldu. Dipnot. Meclis Usurlu Komisyonu tutanakları sayfa 1165-1166, 1191. Hasan Fehmi Güneş anlatıyor. Nurettin Ersin Paşa MİT'in başındayken CIA ile MİT arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre NATO ülkelerine ve ABD'ye bilgi aktaracaktık. Bilgi alışverişi yapılacaktı. MİT'in teknik donanımı CIA tarafından sağlandı. Bilgisayarlar getirildi. Bilgisayar terminallerine CIA istediği giriş çıkışları yapmıştı. MİT'in terminallerinden dilediği anda istediği gibi elbette yararlanıyordu. Nuri Gündeş teşkilatı 100 sene ileriye götürdüklerini söylüyordu ama Hiram Abbas grubu hiç de aynı kanında değildi. Mehmet Eymir bu reorganizasyonun Gündeş'in kendi yerini sağlamlaştırma ve rakiplerini tasfiye operasyonu olduğunu söylüyordu. Dipnot Mehmet Eymir analiz sayfa 107-109. Peki ama hangisine inanılacaktı? İkisinden birine mi, ikisine birden mi yoksa hiçbirine mi? Dilerseniz gelin her iki belgede yazılanları alt alta koyup kapışan grupları karşılıklı konuşturalım. Nuri Gündeş, bizim zamanımızda toplar, değerlendirir ve bu iki faaliyeti destekler üç ana ünite vardı. Hamza Paşa'nın zamanında bu şu üç noktadan hareket ettik. Bir adam hem haberi toplar hem de değerlendirirse subjektif olarak kendi topladığı habere doğrudur der. Onun için toplamayla değerlendirme arasına bir çelik duvar girsin, haber faktörlerinden yoksunsa değerlendirme, yahu sen bana bu haberi gönderdin ama üç tanesi noksan. Yani bir otokontrolle böyle bir sistem yapmıştık. Tercümesi Hiram Abbas operasyon yapmasın, sadece değerlendirme yapsın. Mehmet Eymür, Nuri Bey tesir kabiliyetini ustaca kullanarak Müsteşar Hamza Paşa'yı etkisine almış, teşkilatta reorganizasyon yapmak bahanesiyle teşkilatın şemasını değiştirerek kademe kademe yerini sağlamlaştırmaya başlamıştı. Tercümeye gerek yok. Nuri Gündeş, o grup bunun böyle olmadığını toplamanın ve değerlendirmenin aynı ünite olduğu üzerinde ısrar ediyordu. Ben daha aktif olduğu için bu organizasyonun daha randımanlı olacağını, onlar da öbür organizasyonun daha randımanlı olacağını iddia ediyorlardı. Tercümesi karşı taraf direniyor. Mehmet Eymür, haber toplama ve kıymetlendirme birimleri ayrıldı. Teşkilatın kuruluşundaki en önemli temel birimlerden biri olan kontr espiyonaj dairesi bir kıymetlendirme ünitesi haline getirildi. Tercümesi bizim istihbarat olanağımızı elimizden aldılar. Nuri Gündeş, Hiram Abbas reorganizasyonu bozdu. O zaman öyle bir programa geçildi, tez ve antitez. Yani onlar da bunu kabul ediyorlar. Tercümesi biz kazandık. Mehmet Eymür, bazı personelin tasfiyesi için başında bulundukları ünitelerin fonksiyonları azaltıldı. Bazı personel için yeni fonksiyonel üniteler kuruldu. Müsteşar yardımcılığı ihdas edilerek bu makama General Nihat Yıldız atandı. Nuri Bey'in personel dairesi idari işlerden koparak müsteşara bağlı müstakil bir ünite haline geldi. Tercümesi, Gündeş çevirdiği dolaplarla yerini sağlamlaştırıyor. Kavga bu noktadayken yukarıdan gelen bir atama emri ateşe benzin dökmüş gibi oldu. Hiram Abbas Ankara Kontrespiyonaj Daire Başkanlığı'na atanmıştı. Tam da gönlünde yatan İstanbul Bölge Başkanlığı'nı ele geçireceğini sandığı bir sırada Ankara'ya atanmak, Hiram Abbas için ağır bir darbeydi. Ankara'daki kavganın o ana kadarki aşamasından iki tarafta hasar görmüştü. Biraz daha kazançlı olan Nuri Gündeş'in kaybı Abbas ekibini koruyan Yusufoğlu'nu tasfiye edememiş olmasıydı. Hiram Abbas'ın ise başına getirildiği bölüm istihbarattan koparılmış, hiç sevmediği masa başı değerlendirme işine indirgenmişti. Yıllar sonra yine Ankara'da. Hiram Abbas 1976 yılında Ankara'ya geldi. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra başkente sadece resmi ve özel ziyaretler nedeniyle kısa süreler için gelmişti. Şimdi artık uzun bir süre için ve kontrespiyonaj daire başkanı olarak Ankara'daydı. Hiram Abbas Ankara'da pek yalnızlık çekeceğe benzemiyordu. Bağlı olduğu istihbarat başkanı İstanbul'dan iyi tanıdığı Necip Yusufoğlu'ydu. Yine İstanbul'dan tanıdığı Süleyman Yenilmez Ankara Bölge Başkanı'ydı. Yakın arkadaşı Mehmet Eymür takip şube müdürüydü. 12 Mart'ta birlikte çalıştıkları Yaşar Savaş Eymür'ün daire başkanıydı. Hiram Abbas çocuklarının okulu nedeniyle ailesini İstanbul'da bırakmış, Ankara'ya bekar gelmişti. Eymür'ün nazik davetini kabul ederek onun Kavaklıdere'de kirada oturduğu çatı katındaki evinde birlikte kalmaya başladılar. Hiram Abbas Ankara'da İstanbul'dan tanıdığı birine daha rastlamıştı, Mahir Kaynak. Ben Ankara'ya tayin olduktan sonra Hiram Abbas'la tayinle Ankara'ya gelince arkadaşlığımız arttı. Daire başkanı olarak Ankara'ya gelmesi kıdem olarak iyiydi. Ancak o İstanbul Bölge Daire Başkan Yardımcılığını istiyordu. Ankara'ya gönderildiği için bozuktu. İstanbul yaptığı iş için daha etkiliydi. Ankara'da bazen Mehmet Eymür'le kaldı, bazen teşkilatın evlerinden birinde yalnız kalırdı. Ailesini getirmedi, çapkındı. Bana tabanca kullanmayı o öğretti. Öğle paydoslarında tavla oynardık, bazı akşamlar da birlikte rakı içerdik. Hiram Abbas beyaz Türktü, oruçla namazla arası iyi değildi. İyi bir rakı içicisiydi. Hiram Abbas yeni görev yerine yeni durumlarla karşı karşıyaydı. Dış politikadaki değişiklikler dış istihbaratın ve kontr espiyonajın önemini arttırmıştı. Hiram Abbas'ın tam Ankara'ya geldiği sıralarda Türkiye onun 1970'ten beri Mossad'la birlikte takip ettiği Filistin'e karşı yumuşama havasına girmişti. 1976'daki 7. İslam Konferansı İstanbul'da toplanmıştı. Türkiye bir yandan Kıbrıs nedeniyle ABD'nin uyguladığı ambargo, bir yandan da petrol fiyatlarındaki baş döndürücü artışlar nedeniyle İslam ülkelerine yaklaşıyordu. 1967'den beri üye olmadan katıldığı konferansa Türkiye o yıl tam üye olarak katılma kararı aldı. Rauf Denktaş'ın da hazır bulunduğu konferansa Türkiye Kıbrıs tezini kabul ettirdi. Konferansın İsrail ve Siyonizmi kınama kararı almasına paralel olarak Türk hükümeti de FKÖ'nün Ankara'da büro açmasına izin vereceğini açıkladı. Dipnot: İsrail'e karşı bu soğuk tavır hükümetler üzerindeki MSP etkisiyle devam etti. MSP 1979'da İsrail ile ilişkisini kesmediği için Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'i düşürdü. 28 Ağustos 1980'de de Türkiye Kudüs'teki başkonsolosluğunu kapattı. 12 Eylül askeri rejimi ABD'nin Yeşil Kuşak projesi uyarınca İslam ülkeleriyle ilişkileri arttırdı ve İsrail ile ilişkiler donduruldu. Ta ki MİT 1982'de Asala'ya karşı Mossad'la ortak eylemlere girişene kadar. Kıbrıs müdahalesinden sonra ABD'nin uyguladığı silah ambargosu Yunanistan'la Kıbrıs ve Ege sorunları yüzünden her geçen gün artan gerginlik istihbarat örgütlerine de yansımıştı. MC hükümeti MİT-SİHA ilişkileri ve kontur gerilla iddialarından bunalmıştı. Üstelik AP önde gelenlerinden Çağlayangil'in açıklamalarından sonra daha da dikkatliydiler. Dipnot: Çağlayangil'in 12 Mart'tan sonraki ünlü "SİHA altımızı oymuş" sözleri. Hükümetin bu çabası MİT'e de bazı sırların Yunanistan'dan saklanması, hatta dost servislere karşı daha temkinli olunması şeklinde yansıyordu. Hiram Abbas teşkilat içindeki kavgasını bu yeni politikalara uydurarak yürütmek zorundaydı. MHP'liler bazı kilit görevlere gelmişlerdi ama MİT'te yeniden yapılanma adı altındaki iç çekişmeler sürüyordu. Nuri Gündeş'le kavga kızışıyordu. Birinci raundun yaralarını sarmaya henüz vakit bulamamış olan iki ekip yeni mücadelenin sahasını Ankara olarak belirlemişti. Yakın ve atak dövüş uzmanı Hiram Abbas ile strateji ve taktik ustası Nuri Gündeş artık aynı şehirdeydi. Hiram Abbas'ın hem bu kavgada üstünlük sağlamak hem de eskiden olduğu gibi operasyonlu güzel günlere dönmek için esaslı bir fırsat yakalaması gerekiyordu. Bu fırsatı Ankara'ya geldikten bir süre sonra yakalayacağını ileride göreceğiz. Tam o sırada başka bazı ülkelerle birlikte Türkiye'yi de sarsan yeni bir olay patlak verdi. Lockheed rüşvet skandalı. Amerikalı senatör Frank Church, Şubat ayı başında bütün dünyayı sarsan bir açıklama yaptı. Lockheed uçak firması Japonya, Almanya, İtalya, Fransa ve Türkiye'de toplam 15 milyon dolar rüşvet dağıtmıştı. Bunun 876 bin doları Türkiye'deki üst düzey görevlilere dağıtılmıştı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Alt Komitesi Başkanı Church, Kıbrıs Savaşı nedeniyle silah ambargosu uygulanan Türkiye'ye nasıl uçak satılabildiğini de araştırıyordu. Haberin duyulmasıyla birlikte Lockheed rüşvet skandalı bütün Türkiye'nin konuştuğu tek konu haline geliverdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs müdahalesi sırasında düşen uçaklarını yenilemek ve hava gücünü artırmak için 1974-1975 yıllarında Lockheed firmasından 40 adet F-104 savaş uçağı satın almıştı. Uçaklar Lockheed lisansıyla İtalya'da üretim yapan Air Italia şirketinden alınmıştı. Hemen TSK ile Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir araştırma komisyonu kuruldu. Başına da Kor General Musa Öğün getirildi. TBMM'de olayı soruşturmak için bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Komisyonlar çalışmaya henüz başlamışlardı ki skandal içine yeni bir skandal ortaya çıktı. Air Italia şirketi Eylül 1975'te deprem felaketine uğrayan Lice'ye okul yapılması için Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya'ya 30 bin dolar göndermişti. Bütün gözlerin üzerine çevrildiği Alpkaya, konudan Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın haberinin olduğunu söyledi. İşte kıyamet de o zaman koptu. Genelkurmay Başkanı'nın haberi yoktu. Sancar'ın Cumhurbaşkanı Korutürk ve Başbakan Demirel'le anlaşarak istifaya zorladığı Emin Alpkaya, 5 Mart'ta kendi isteğiyle emekli oldu. Yerine gelecek komutan terfi sırasına göre Orgeneral İrfan Özaydınlı veya Orgeneral Ethem Ayan'dı. Genelkurmay'ın önerisine karşın Başbakan Demirel sürpriz yaparak komutanlığa Kor General Cemal Ergin'i atadı. Özaydınlı Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açıp bu tayini iptal ettirdi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Ethem Ayan getirildi. Alpkaya hakkında 7 Nisan'da açılan dava jet hızıyla görüldü ve 30 Nisan'da beraatli sonuçlandı. Genelkurmay Başkanı Sancar kararı temyiz ettiyse de askeri Yargıtay beraat kararını onayladı. Bir genel, bir ara seçim geçti, hükümetler değişti, ordu kamatlemesi değişti, Lockheed skandalıyla ilgili soruşturmalar da sürdü gitti. Sonunda dosya 12 Eylül'den önceki son hükümetin başbakanı Demirel'in şu sözleriyle kapandı. Bence Lockheed bir muammadır. Üzerinde çok uğraşılmış, bir şey çıkarılamamıştır. Kişi suçu ispatlanmadıkça suçsuzdur. İspatlarsa ben de üstüme varırım. Biz üstümüze düşeni yaptık. Çok iyi yaptık. Dipnot. Lockheed olayıyla ilgili belgeler ve ayrıntılar için bakınız Betül Uncular, Ses Duvarındaki Generaller, Bilgi Yayınevi 1990. Ağustos tayinlerinde ordunun üst kademelerinde de MİT'te olduğu gibi MHP'ye yakın isimler kritik görevlere getiriliyordu. Kenan Evren Ege Ordu Komutanlığı'na atandı. Evren'in bu göreve gelmesine Türkeş'in de katkısı olmuştu. Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, Başbakan Demirel'e "Evren benim sınıf arkadaşımdır, ordu komutanı yapılsa iyi olur" demişti. Bu görüş Demirel tarafından Genelkurmay Başkanı Sancar'a iletilmişti. Ondan boşalan ve Özel Harp Dairesi'nin bağlı olduğu Genelkurmay 2. Başkanlığı'na Orgeneral Vecihi Akın geldi. Genelkurmay istihbaratının başına Özel Harp Dairesi'nin ilk komutanı Korgeneral Recai Engin getirildi. Ama en önemlisi Orgeneral Namık Kemal Ersu'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmesiydi. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'ndan sonra emekli olmaması için yıllardır kullanılmayan Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı kadrosu onun için yeniden açılmıştı. Aslında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Ersu'nun Kara Kuvvetleri Komutanı olmasını istemiyordu. Bu nedenle kararnamesini de bir süre imzalamadı. Ancak hükümetin ısrarı sonucu imzalamak zorunda kalmıştı. Bu isimlerin kritik noktalara gelmesinin TSK içindeki kulisini yapan kişi ise Genelkurmay Başkanı Sancar'ın özel kalemi Albay Orhan Kilercioğlu'ydu. Bir yıl sonra yani 1977'de Genelkurmay Başkanı Sancar'ın görev süresi doluyordu. Yerine gelecek kişi ise ordu geleneklerine göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'du. MHP devletin en önemli kalelerini bir bir ele geçirdi. MC'den acilen kurtulmak gerek diyen Ecevit ile kendine özgü nedenlerle seçimden tek başına iktidar uman AP anlaşınca TBMM 5 Haziran 1977 tarihinde erken genel seçim yapılmasına karar verdi. Seçimlere giderken MİT'teki durumu Uğur Mumcu'nun bir yazısında anlatılıyordu. Acaba Ülkü Ocakları MHP ve kanlı olaylar hakkında Milli Güvenlik Kurulu'na şimdiye dek hiç rapor verilmiş midir? Siyasi partiler yasasında herhangi bir derneğin bir siyasal partiyi desteklemesi yasaklanmıştır. Acaba MİT Müsteşarı Sayın Hamza Gürgüç Milli Güvenlik Kurulu'na bu konuda bir bilgi vermiş midir? Milli Güvenlik Kurulu'nun yaşadığımız olaylar hakkında tam güvenilir ve inanılır bilgi alabilmesi için MİT ve öteki güvenlik kuvvetlerine çöreklenmiş MHP eğilimli görevlilerin temizlenmesi gerekmektedir. Türkeş bir bakıma köşeleri tutmuştur, kendisi Milli Güvenlik Kurulu'nda, yandaşları ise güvenlik örgütlerinde. Türkeş Milli Güvenlik Kurulu'ndayken yaşadığımız olaylar konusunda hiçbir etkili önlem alınamaz. MİT, Türkeş yanlılarından arındırılmalıdır. Dipnot, Cumhuriyet 1 Şubat 1977. Meclisin erken seçim kararını alır almaz hem MİT içindeki hem de ordu ve ÖHD içindeki MHP yanlıları harekete geçti. Sol yani CHP tek başına hükümet olabilirdi. Bu düzen değişikliği demekti. MİT, CHP milletvekillerinin 64'ünün aşırı solla irtibatlı olduğunu bildiriyordu. Teşkilatın iddiasına göre yeni seçimde bu rakam daha da artacaktı. MİT'in junta raporu kayboluyor. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Kollar sıvandı. İstanbul Göztepe Yeşilçeşme Sokak 9'a 9 adresindeki daire Nisan ayı boyunca hayli hareketli gecelere tanıklık etti. Ev sahibi Rafet Kaplang'ı başta bazı üst düzey komutanlar olmak üzere iş adamları, siyasetçiler ve bürokratları ağırlıyordu. Ev toplantılarının değişmez baş konuğu ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'du. İşin garip yanı ise MIT'in bütün bu ev toplantılarını rapor etmesine rağmen bu bilgileri nedense ne Cumhurbaşkanlığına, ne Başbakanlığa ve ne de Genelkurmay Başkanlığına bir türlü ulaşamamasıydı. Raporlar teşkilat içinde görünmez eller tarafından yok ediliyordu. 12 Mart generallerinden hepsi tasfiye olmamıştı. O dönemden kalanlardan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun, seçimlerde tek başına iktidar olacağına kesin gözüyle bakılan CHP'nin önünü kesmek için darbe girişimine hazırlanıyordu. Ersun 1961'de Yassıada İrtibat Bürosu'na görev yaparken Silahlı Kuvvetler Birliği adlı örgütün üyesiydi ve örgütün 21 Ekim 1961 ihtilal protokolünü imzalayanlardandı. Talat Aydemir 1963'te komutanı olduğu harp okulunun öğrencileriyle birlikte giriştiği darbede başarısız olup idam edilmişti. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez yaşanan bir olay olmuştu. Öğrencilerinin hepsinin ordudan atıldığı Kara Harp Okulu 1963 ve 1964 dönemlerinde mezun vermemişti. İşte böyle bir dönemde Aydemir'in arkasına Harp Okulu komutanlığına getirilen Namık Kemal Ersun 1968'e kadar bu görevde kalmıştı. Ersun'un yıldızı 12 Mart'ta parlamıştı. Emekliliğini beklerken önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç tarafından Sıkı Yönetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, arkasından da Semih Sancar'dan sonra Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığına, sonra da Sıkı Yönetim Koordinasyon Komitesi'nin başına getirildi. Darbe hazırlığı içinde yer aldığı iddia edilen Orgeneral Suat Aktolga da aynen Namık Kemal Ersun gibi 21 Ekim protokolünü imzalayan eski cuntacı subaylardandı. Harp Akademileri Komutanlığı yapmıştı. Aydemir'in 1963'teki darbe girişimiyle Ersun'un 1977'deki darbe girişimi arasında ilginç bir benzerlik daha vardı. Alparslan Türkeş desteği. Türkeş, Talat Aydemir'le işbirliği yapmış fakat sonunda Cunta'yı ihbar etmişti. Şimdi de Namık Kemal Ersun'la işbirliği yapıyordu. Acaba sonları da benzeyecek miydi? 5 Haziran 1977 seçimlerine giderken Türkiye arda arda gelen depremler gibi peş peşe gelen olaylarla sarsıldı. CHP'nin seçimlerden tek başına iktidar olarak çıkma olasılığının belirmesi üzerine seçimleri yaptırmama planı artık devreye girmişti. Yılın ilk 3 ayında terörden ölenlerin sayısı 59 iken seçim kararının alındığı Nisan'dan seçimin yapıldığı 5 Haziran'a kadar 1,5 ayda tam 133 kişi ölmüştü. Ve provokasyonların ardı arkası kesilmiyordu. İnsan ister istemez 12 Mart 1971 askeri darbesiyle ilgili Daily Telegraph'ın yazdıklarını anımsıyordu. 1971 Türkiye, ordunun girişiminden hemen sonra hükümetin zorunlu istifasında CIA ajanlarının eylemli katkıları. 1 Mayıs 1977'de İstanbul Taksim Meydanı'nda düzenlenen ve Türkiye'nin o güne kadarki en büyük kitle gösterisi olan İşçi Bayramı kutlamalarına yapılan provokasyon sonucu 34 kişi hayatını kaybetti. 29 Mayıs'ta Sirkeci Garı'na ve Yeşilköy Havaalanı'na valiz içinde bırakılan saatli bombaların patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. İnceleme sonucu patlayıcıların ordu malı olduğu anlaşıldı. Dipnot, İtalyan Gladius'un 1980'de Bologna garına bir valiz içinde bıraktığı bombanın patlaması sonucu 85 kişi ölmüştü. Yöntemler arasındaki benzerlik ilginç değil mi? Psikolojik harp de stratejinin bir parçasıydı. 31 Mayıs 1977 tarihli Tercüman gazetesinde Almanya'da kurulduğu bildirilen Türkiye Sosyalist Devrim Konseyi TÜSDEK imzalı bir bildirinin haberi yayımlandı. Bildiri grevler 1977 seçim öncesi 39B sağ 4KK 63 BKL eylemleriyle istenilen düzeye ulaşamazsa süratle THY4, DD6, MEK4 ve DISK-19-23-27 eylemleri uygulamaya alınacaktır gibi şifreli izlenimi veren 11 maddeden oluşuyordu.